Ayrım 4. 2 dakika kuralı. Robert Grace. Sayfa 37. 26 yıllık kıdemli komiser muavini Mike Fowler olay yerindeki kıdemli memurdu. Bir karısı ve 4 çocuğu vardı. Memur Patrick Mellon 8, Charles Wallace Ash 6 yıldır meslekteydiler. Mellon evliydi ve 2 çocuğu vardı. Ash bekardı. Holman polislerin fotoğraflarını inceledi. Fowler'ın ince bir yüzü vardı ve cildi kağıt gibiydi. Mellon geniş alını esmer ve insanlara dünyanın kaç bucak olduğunu göstermekten hoşlanırmış gibi sert yüz hatlarına sahip bir adamdı. Ash Mellon'ın tam tersiydi. Yanakları sincap gibi, saçları beyaza yakın sarı ve bakışları endişeliydi. Basılan son fotoğraf Richie'ye aitti. Holman oğlunun yetişkin fotoğrafını hiç görmemişti. Oğlan Holman'ın zayıf yüzünü ve ince dudaklarını almıştı. Holman oğlunun yüzünde düzensiz bir yaşam süren ve bu yaşamda pişen hapishane gediklilerinde görülen aynı kaşarlanmış ifadenin olduğunu fark etti. Bir anda öfkelendi ve bunun sorumlusunun kendisi olduğunu hissetti. Oğlunun yüzünü gizlemek için sayfayı katladı ve okumaya öyle devam etti. Yazıda olay mahalli aşağı yukarı Levin'in tarif ettiği gibi betimlenmişti. Ama bundan biraz daha fazla bilgi içeriyordu. Holman düş kırıklığına uğramıştı. Muhabirlerin gazete baskıya yetişmeden önce haberlerini teslim etmekte acele ettiklerini söyleyebilirdi. Polis memurları arabalarını 4. Cadde Köprüsü'nün altındaki Los Angeles Nehri kanalında park etmişler ve görünüşe göre pusuya düşmüşlerdi. Levy Holman'a tüm memurların silahlarının kılıflarında olduğunu söylemişti. Ancak gazetede ateş edilmemesine karşın memur Mellon'un silahının çekilmiş olduğunu yazmıştı. Bir polis sözcüsü kıdemli memurun yani Fowler'ın telsizden kahve molası alacağını bildirdiğini ama daha sonra ondan haber alınmadığını doğrulamıştı. Holman belli belirsiz bir ıslık çaldı. Eğitimli 4 polis memuru o kadar çabuk baskına uğramışlardı ki açılan ateşe karşılık verecek veya yardım çağırmak için saklanabilecek zaman bile bulamamışlardı. Haberde kaç kez ateş edildiğine ya da memurların kaç isabet aldıklarına dair bir bilgi mevcut değildi. Ama Holman işin içinde en azından 2 nişancının olduğunu tahmin ediyordu. Karşılık vermelerine meydan vermeden 4 polis memurunu haklamak tek kişi için zor olurdu. Bir polis sözcüsünün polislerden birinin arabasında 6 kutu açılmış bira bulunduğunu inkar ettiğini okuduğunda Holman polislerin içki içtikleri sonucuna varmış ancak köprü altında bulunma ve parti vermek için nehir yatağını seçme nedenlerini de merak etmişti. Holman da zamanında nehirde motosiklete binmiş, uyuşturucu bağımlılarıyla ve pisliklerle takılmıştı. Beton nehir yatağı gözlerden uzak olduğu için dikenli tellerden tırmanmış ya da cıvata keskileriyle kestiği kapılardan girmişti. Holman polislerde maymuncuk olabileceğini tahmin etmişti. Fakat içki içecek sakin bir yer bulabilmek için neden bu kadar zahmete katlandıklarını anlayamamıştı. Holman yazıyı okumayı bitirdikten sonra gazeteden Richie'nin fotoğrafını yırttı. Hala banka soygunlarından dolayı tutuklandığında kullandığı cüzdanı kullanıyordu. Holman toplumsal ıslah merkezine gönderilirken cüzdanı kendisine iade edilmişti. Ama o zaman cüzdandaki her şeyin tarihi geçmişti. Holman yenilerine yer açabilmek için eskilerin tümünü atmıştı. Richie'nin fotoğrafını cüzdanına koydu ve yukarı çıkmak üzere merdivenlere doğru yürüdü. Holman telefonunun yanına oturdu, düşündü ve en sonunda bilinmeyen numaraları aradı. Şehir ve eyalet lütfen. Ah, Los Angeles, Kaliforniya. İsim Donna Banik. B-A-N-I-K. Özür dilerim efendim, bu isimde bir kayıt yok. Donna evlenip başka bir soyadı almışsa Holman'ın bundan haberi yoktu. Eğer başka bir şehre taşınmışsa bundan da haberi yoktu. Başka birini deneyeyim. Ya Richard Holman? Üzgünüm efendim. Holman başka neyi deneyebileceğini düşündü. Los Angeles derken bu 310 ve 213 alan kodu olan mı? Evet efendim ve 323. Holman 323'ü duymamıştı bile. Buralardan uzaktayken kaç tane alan kodu eklendiğini merak etti. Tamam ya Chatsworth 818 mi? Üzgünüm, Chatsworth'te de bu alan koduna sahip başka yerlerde de bu isimde biri yok. Peki, teşekkürler. Holman endişelenip kızarak telefonu yerine koydu. Banyoya girip tekrar yüzünü yıkadı, sonra da pencereye giderek klimanın önünde durdu. Klimanın tahliye borusundan birilerinin üzerine su akıp akmadığını merak etti. Cüzdanını tekrar çıkarttı. Arta kalan birikimleri banknot bölümüne konulmuştu. Geri döndüğünü dış dünyaya bildirmek için tasarruf ve çek hesabı açması gerekiyordu. Ama Gale ona bunları birkaç hafta içinde yapabileceğini söylemişti. Banknotları karıştırdı ve Donna'nın gönderdiği son mektubun zarfından yırtmış olduğu köşeyi buldu. Donna'nın bu adresine yazdığı mektuplar iade edilmişti. Adresi inceledikten sonra zarf parçasını yerine koydu. Bu defa odasından çıkarken kapıyı kilitlemeyi unutmadı. Holman alt basamaklara vardığında Perry başıyla onayladı. İşte oldu, bu kez kapıyı kilitlediğini duydum. Perry, dinle. Motorlu taşıtlar dairesine gitmeliyim ve epey geç kaldım. Bana ödünç verebileceğin bir araban var mı? Perry'nin gülümsemesi yerini çatılmış kaşlara bıraktı. Ehliyetim bile yok. Biliyorum ama gecikiyorum dostum. Ne kadar sıra olduğunu bilirsin. Neredeyse öğlen oldu. Sen şimdiden mi salaklaştın? Eğer durdururlarsa ne yapacaksın? Sence Gale buna ne der?
Durdurulmayacağım ve arabayı senin bana ödünç verdiğini söylemeyeceğim.
Ben hiç kimseye hiçbir bok ödünç vermem. Holman Perry'nin kırışan alnına baktığında onun düşünmekte olduğunu biliyordu.
Birkaç saat için bir arabaya ihtiyacım var. Sadece MTD'ye gideceğim. Yarın işe başladıktan sonra gitmem zor olur. Bunu sen de biliyorsun.
Bu doğru.
Belki diğer kiracılardan bir şey bulabilirim.
Yani sıkıştın ve benden bir iyilik yapmamı istiyorsun.
Benim sadece direksiyona ihtiyacım var.
Sana böyle bir iyilik yaparsam Gale'ın bundan haberi olmamalı.
Haydi dostum, bana bir bak. Holman ellerini iki yana açtı. Bana bir bak.
Perry iskemlesinde öne eğilip orta çekmeceyi açtı. Evet, kullanabileceğim bir hurda var, bir Mercury. Güzel değil ama çalışıyor. Sana $20 mal olur ve depoyu dolu getirmelisin.
Tanrım, bu çok fazla. Birkaç saat için $20 mı?
20. Ve arabayı beğenir de geri getirmezsen çaldığını söylerim.
Holman 20'liyi uzattı. Salı verileli yalnızca 4 saat olmuştu ve ilk ihlalini gerçekleştirmişti. 4. Kısım. Perry'nin Mercury'si tekerlekli bir bok gibiydi. Bozuk aksamdan dumanlar çıktı ve motordan bir vuruntu sesi geldiğinden Holman yolun büyük bir kısmını uyanık bir polisin egzoz kuralını ihlal ettiği için peşine düşeceğinden endişelenerek geçirdi. Donna'nın adresi Holman'ı Santa Monica Otobanı'nın güneyindeki Jefferson Park'taki bahçeli pembe sıvalı binalardan birine götürdü. Cephesi acımasız güneşin etkisiyle kavrulup solmuş iki katlı çirkin bir binaydı. Kabarmış saçakları ve sağda soldaki çalıları görünce Holman'ın morali bozuldu. Donna'nın daha güzel bir yerde yaşadığını hayal etmişti. Brentwood veya Santa Monica kadar güzel olmasa da en azından umut vadeden ve insanı rahatlatan bir yerde. Donna zaman zaman para sıkıntısı çektiğinden bahsederdi ama yaşlı hastalara özel hasta bakıcılık yaptığı düzenli bir işi vardı. Holman polis olduğunda daha iyi bir semte taşınması için Richie'nin annesine yardım edip etmediğini merak etti. Richie'nin dönüştüğü adamın kendi yaşam tarzına engel olsa bile bunu yapacağını fark etmişti. Bina açık uçları sokağa bakan uzun bir U harfi gibi inşa edilmişti ve çalılarla sınırlanmış bir kaldırım ikili bina sıraları arasından kıvrılarak geçiyordu. Donna 108 numaralı binada yaşamıştı. Binanın güvenlik kapısı yoktu. Oradan geçen herhangi biri kaldırımda yürüyebilirdi ama Holman buna rağmen kendinde bahçeye girecek cesareti bulamadı. Midesinde tedirgin bir titremeyle kaldırımda durdu ve kendisine sadece kapıyı çalıp yeni kiracılara Donna'nın adresini bilip bilmediklerini soracağını söyledi. Bahçeye girmek yasalara aykırı değildi ve bir kapıyı çalmak salıverilmesini ihlal etmesi anlamına gelmiyordu. Ama kendisini bir suçlu gibi hissetmekten vazgeçmesi biraz zordu. Holman en sonunda cesaretini toplayıp 108 numaralı binayı buldu, kapıyı çaldı.
yanıt veren olmayınca hemen cesaretini kaybetti. Bir kere daha, bu sefer biraz daha kuvvetli çaldığında kapı açıldı ve zayıf kel bir adam dışarı baktı. İterek kapatmaya hazır bir halde kapıyı sıkıca tutuyor ve kaba bir tavırla hızlı hızlı konuşuyordu.
''Beni iş üstünde yakaladın dostum, ne var?''
Holman daha az tehditkar görünmek için ellerini ceplerine soktu. ''Eski bir arkadaşımı arıyordum. Adı Donna Banik. Burada yaşıyordu.'' Adam rahatladı ve kapıyı biraz açtı. Bir leylek gibi sağ ayağını sol dizine koymuş, bol bir şort ve solmuş kolsuz bir tişört giymişti, yalın ayaktı.
''Üzgünüm ahbap, sana yardım edemem.''
Yaklaşık 2 yıl önce burada oturmuştu. Donna Banik, siyah saçlı, boyu aşağı yukarı şu kadar.
''Bir bakalım ben ne kadar buradayım, 4 veya 5 aydır mı? Benden önce burada kim oturuyordu onu bile bilmiyorum.'' ''Bırak 2 yıl önce kimin oturduğunu.''
Holman komşulardan birinin bilebileceğini düşünerek etrafındaki binalara baktı. ''Bu insanlardan o zamanlar burada olan var mıydı biliyor musunuz?'' Solgun benizli adam Holman'ın bakışlarını takip etti. Sonra da sanki komşuları tanıma kavramı rahatsız ediciymiş gibi kaşlarını çattı.
''Hayır dostum, üzgünüm. Komşular gelirler giderler.''
''Peki, rahatsız ettiğim için özür dilerim.''
''Önemli değil.''
Holman arkasını döndü, aklına bir şey gelmişti ama adam kapıyı kapatmıştı bile. Holman kapıyı tekrar çalınca adam hemen açtı. ''Holman, özür dilerim ahbap, müdür bu binada mı yaşıyor?'' dedi.
''Hemen şuradaki, 100 numaralı binada, buraya gelişteki ilk bina, kuzey yönünde.''
''Adamın adı ne?''
''Kadının, müdür bir kadın, Bayan Bartello.''
''Tamam, teşekkürler.'' Holman kaldırım boyunca yürüyerek 100 numaralı binaya gitti ve bu defa duraksamadan kapıyı çaldı. Bayan Bartello kır saçlarını sıkıca arkada toplamış, biçimsiz bir ev elbisesi giymiş, sağlam yapılı bir kadındı. Kapıyı açtı ve sineklikli kapıdan baktı. Holman kendisini tanıtıp 108 numaralı binanın eski kiracısı Donna Banik'i bulmaya çalıştığını açıkladı. ''Donna ve ben bir zamanlar evliydik ama bu uzun zaman önceydi. Ben buralardan gittim ve birbirimizin izini kaybettik.'' Holman Bayan Bartello'yla evli olduklarını söylemenin, Donna'yı hamile bırakıp sonra da oğlunu tek başına yetiştirmesi için terk eden pisliğin kendisi olduğunu söylemekten daha kolay olacağını fark etti. Holman'ı tanıyınca yüz ifadesi yumuşayan Bayan Bartello sineklikli kapıyı açtı.
''Oh aman tanrım, siz Richard'ın babası olmalısınız, şu Bay Holman.''
''Evet öyle.''
Holman kadının Richie'nin ölüm haberini okuyup okumadığını merak etti. Ama sonradan okumadığını ve Richie'nin öldüğünden haberi olmadığını anladı.
''Richard harika bir çocuktur, daima annesini ziyaret eder, üniformasıyla çok yakışıklı gözükür.''
''Evet bayan, teşekkürler. Bana Donna'nın şimdi nerede yaşadığını söyleyebilir misiniz?''
Kadının bakışları daha da yumuşadı.
''Bilmiyor musunuz?
Donna ve Richie'yi uzun zamandır görmedim.''
Bayan Bartello hüzünlü bakışlarla sinekliği ardına kadar açtı.
''Üzgünüm, bilmiyorsunuz, üzgünüm, Donna öldü.''
Holman uyuşturucu almış gibi ağırlaştığını, kalbinin soluklarının ve damarlarındaki kanın prizden çekilen bir pikaptaki plak gibi giderek yavaşladığını hissetti. Önce Richie, şimdi de Donna. Hiçbir şey söylemedi ve Bayan Bartello'nun üzgün bakışları onu anladı. Bayan Bartello geniş omuzlarıyla kapıyı açtı.
''Bilmiyordunuz, ah üzgünüm, bilmiyordunuz, üzgünüm Bay Holman.''
Holman ağırlığın bir tür soğuk sakinliğe dönüştüğünü hissetti.
''Ne oldu?''
''Şu arabalar otoyollarda çok hızlı gidiyorlar, o yüzden bir yerlere gitmekten nefret ediyorum.''
''Trafik kazası mıydı?''
''Bir akşam evine gidiyormuş. Hasta bakıcı olarak çalıştığını biliyordunuz değil mi?''
''Evet.''
''Evine gidiyormuş. Bundan yaklaşık 2 yıl önceydi. Bana anlatıldığına göre birisi direksiyonun kontrolünü kaybetmiş, onun arkasından başka arabalar da kontrolden çıkmış ve onlardan biri de Donna'ymış. Size söylediğim için çok üzgünüm. Donna ve zavallı Richard için çok üzülmüştüm.''
Holman gitmek istedi. Donna'nın eski evinden 2 sene önce arabayla dönerken öldüğü evden uzaklaşmak istedi.
''Richie'yi bulmalıyım. Onu nerede bulabileceğimi biliyor musunuz?'' Ona Richie demeniz çok hoş. Ben onunla tanıştığımda Richard'tı. Donna ona daima Richard derdi. Richard polis biliyorsunuz.
Sizde Richie'nin telefon numarası var mı?
Hayır. Onu yalnızca buraya ziyarete geldiğinde görmüştüm. Ben de numarası olduğunu sanmıyorum.
Yani nerede yaşadığını bilmiyorsunuz.
Hayır.
Belki Donna'nın kira sözleşmesinde Richie'nin adresi vardır.
Üzgünüm. Şeyden sonra o eski evrakları, yani kiracılar gelince onları saklamam için bir neden kalmamıştı.
Holman aniden ona Richie'nin de öldüğünü söylemek istedi. Bayan Bartello, Donna ve Richie hakkında o kadar güzel şeyler söyledikten sonra söylemenin nezaket olacağını düşündü ama bunu yapacak gücü yoktu. Kendisine her şeyini vermiş ve içi boşalmış gibi hissediyordu. Daha fazlasını veremeyecekti. Aklına başka bir fikir geldiğinde Holman Bayan Bartello'ya teşekkür etmek üzereydi.
Donna nereye gömülmüştü?
Baldwin Hills'da. Baldwin Haven mezarlığı. Richard'ı en son o zaman görmüştüm, biliyor musunuz? Üniformasını giymemişti. Üniformayla gurur duyabileceğini düşünmüştüm ama o koyu renk güzel bir takım elbise giymişti.
Cenazeye katılanların sayısı çok muydu?
Bayan Bartello üzgün bir tavırla omuzlarını silkti.
Hayır, o kadar çok değildi.
Holman duyguları körelmiş bir halde oradan uzaklaşarak Perry'nin hurdasına doğru yürüdü. Sonra da arabayı batıya, güneşe doğru sürdüğünde yoğun trafikte sıkışıp kaldı. Culver City'ye kadar birkaç kilometreyi ancak 40 dakikada alabildi. Holman Perry'nin arabasını motelin arkasındaki yerine bıraktı ve ön kapıdan içeri girdi. Perry hala masasındaydı ve küçük radyo Dodgers maçının ayrıntılarını veriyordu. Holman anahtarları uzattığında Perry radyonun sesini kıstı.
İlk özgür günün nasıl geçti?
Bok gibi.
Perry arkasına yaslanıp radyonun sesini açtı.
Öyleyse daha kötü olamaz.
Beni arayan var mı?
Bilmiyorum. Telesekreterin var mı?
Bazı kişilere senin telefon numaranı verdim.
İnsanlara kendi numaranı ver, benimkini değil. Benim mesaj servisine benzer bir halim mi var?
Levy adlı bir başkomiser ve genç bir kadın, ikisinden biri aradı mı?
Hayır, bildiğim kadarıyla hayır ve bütün gün buradaydım.
Televizyonumu ayarladın mı?
Bütün gün buradaydım, yarın getireceğim.
Telefon rehberin var mı, yoksa onu da mı yarın getirirsin?
Perry masasının arkasından telefon rehberini aldı. Holman rehberi yukarı götürüp Baldwin Haven mezarlığının telefon numarasına baktı. Adresi yazdı ve elbiseleriyle yatağa uzanarak Donna'yı düşündü. Bir süre sonra babasının saatini havaya kaldırdı. Saatin akrebiyle yelkovanı babasının ölümünden bu yana donup kaldıkları gibi hala hareketsizdi. Saatin ayar düğmesini çekti ve kolları döndürdü. Kolların kadranda hızla dönmelerini seyretti. Ama kendisini kandırdığını biliyordu. Zaman yalnızca diğer insanlar için akıyordu.
Holman geçmişinde kapana kısılıp kalmıştı.
4. ayrımın sonu. Sayfa 46.